Ayrım 14. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 157. "Hey!" dedi. Eğildi, bir gelincik kopardı, ağzına koydu. Doğrulurken genç kadına sımsıkı sarılmış Pinetto'yu gördü, gülmeye başladı. "Zorlu bir güreş ha!" dedi. "Epey zorlu!" dedi Pinetto. "Hava serinliyor. Serinlesin, daha iyi ya." Dört baş Fransızlara özgü anlayışla sallandı. Sonra anlayış kayboldu. Yerinde sonsuz bir rahatlık kaldı. Başlar sallanmakta devam ediyordu. Matthew hayatlarında ilk kez dinleniyorlar diye düşündü. Dinleniyorlardı. Zorla yürüyüşlerin, teftişlerin, talimlerin, izinlerin, bekleyişlerin ve umutların yorgunluğuyla dinleniyorlardı. Savaşın ve çok daha eski bir hastalığın. Barışın yorgunluğuyla dinleniyorlardı. Buğdayların arasında, ormanın kenarında, köy yolunda daha başkaları vardı. Küçük gruplar halinde başka dinlenenler, bir korkunç hastalıktan yeni kalkmış, iyileşme çabasında insanlar kervanı kırlardan yürüyüp gidiyordu. Çavuş, "Hey, Pirard!" diye bağırdı. Matthew döndü. Pirard yüzbaşı Mauro'nun emireri yol kenarında durmuş, çişini ediyordu. Ağır hareketli, hoyrat, sinsi bir Britanyalıydı Pirard. Matthew onu şaşkınlıkla baktı. Batan günün ışığı iri yarı hantal köylünün toprak rengindeki sağlıksız yüzünü kızıla boyamıştı. Gözleri acayip bir anlamla durgunlaşmış. Bu gözlerden o kurnaz ve ikiyüzlü hesaplı anlam yok olmuştu. Belki de hayatında ilk kez gökyüzünde bilinmedik bir elin çizdiği işaretleri, güneşin sır dolu gizli yüzünü görüyordu. Elinden pantolonun önünde unutulmuş sanılan berrak sarı bir su fışkırıyordu. "Hey Pirard!" Pirard sıçradı. "Ne yapıyorsun?" diye sordu çavuş. "Hava alıyorum." "İşiyorsun be hayvan. Kadınlar var burada." Pirard gözlerini ellerine indirdi. Şaşkın baktı birkaç saniye. Sonra acele pantolonun düğmelerini ilikledi. "Farkında bile değildim," dedi. Genç kadın "zararı yok," dedi. Pinetto'nun göğsüne biraz daha sokuldu. Çavuşa gülümsedi. Etekleri sıyrılmıştı ama indirmek aklına gelmedi. Bir suçsuz dünyada yaşıyorlardı. Erkekler kadının bacaklarına baktılar ama iyi niyetle, kaygılı bir hayranlıkla. Gökyüzü yaratıklarıydı hepsi. Suçsuz, dümdüz bakışları vardı. "Peki," dedi esmer olan. "Peki hadi bakalım, eyvallah. Gezintiye devam." Uzun iri yarı sarışın güldü. "Gezelim de iştahımız açılsın." "İyi eğlenceler," dedi Matthew. Güldüler. Hepsi köyde ağza atılacak bir lokma bile kalmadığını biliyorlardı. Levazımın erzak depoları sabah erkenden didik didik aranmıştı. "İştahtan yana eksiğimiz yok," dedi birisi. Kimse kımıldamadı, artık gülmüyorlardı. Çavuşun gözlerine belirsiz bir korku yanıp söndü. Yürüp gitmekten korkmuştu sanki. Matthew neredeyse "gitmeyin, oturun şuraya," diyecekti. Çavuş sakin bir sesle "hadi bakalım," dedi. Yola doğru yürüdüler. Gidişleri akşamın serinliğinde incecik, çabucak kapanan bir çatlak yaptı. Bu çatlaktan azıcık bir zaman aktı. Almanlar 3-5 adım daha yaklaştılar. Çelikten parmaklar Matthew'un yüreğini bir mengene gibi sıktı. Sonra kanama kesildi. Zaman yeniden pıhtılaştı, dondu. Gökyüzü yaratıklarının gelişi güzel dolaştı sonsuz. Geniş bir park kaldı geride. "Ne sonsuz boşluk bu," diye düşündü Matthew. Büyük, sonsuz, büyük biri. Bir dev ardında doğayı ikinci sınıf askerleri terk ederek birden uçup gitmişti. Bir eski çağ güneşinin altında bir ses dolaşıyor. Pen öldü, onlar aynı yokluğu hissettiler. Ölen kim bu kez? Fransa mı? Hristiyan dünya mı? Umut mu? Toprak ve tarlalar ağır ağır başlangıçtaki yararsızlıklarına geri dönüyorlardı. Söyleyemedikleri ve koruyamadıkları topraklar üzerinde bu insanlar nedensiz ve amaçsızdılar birer hiç. Her şey yepyeni görünüyordu. Oysa akşam gelecek gecenin karanlık çizgisiyle sınırlanmıştı. Bu gecenin koynunda bir kuyruklu yıldız kendini yeryüzüne atacaktı. Bombalayacaklar mı? Tören çok yakındı herhalde. Dünyanın ilk günü müydü yoksa son günü müydü bu? Gözle görülürcesine koyulaşan, siyahlaşan buğdaylar, gelincikleri hepsi, her şey aynı anda doğuyor ve ölüyordu sanki. Metin gözlerini bu sessiz, durgun kargaşada dolaştırdı, düşünüyordu. Umutsuzluk cenneti bu. Dudakların buz gibi dedi Pinetto. Kadına sokulmuş öpüyordu. Üşüdün mü diye sordu. Hayır. Seni öptüğüm zaman hoşuna gidiyor mu? Çok. Öyleyse dudakların neden buz gibi böyle? Kadın yanıt vermedi. Sonra usulca sahiden kadınlara tecavüz ederler mi diye sordu. Deli olma dedi Pinotto. Kadın tutkuyla öp beni dedi. Öp beni, her şeyi unutmak istiyorum. Erkeğin başını elleriyle yakaladı, kendine çekti, otlara doğru yuvarlandılar. Kuşum dedi Pinotto, küçük kuşum. Kadın üzerine boylu boyunca uzandı, yattı. Pinotto otlara karışmış bir tutam saç görebildi. Sonra hemen aynı anda baş kalktı yeniden. Yüzdeki gururlu, hırçın ve inatçı maske düşmüştü. Gözler yumuşak ve pürüzsüz bir çıplaklığın içinden Matthew'ya görmeden bakıyordu. Bu gözlerde sonsuz bir yalnızlık vardı. Canım bir tanem, gel gelsene diye inledi genç kadın. Baş kımıldamadı, kıpırtısız, bembeyaz, kör bakıyordu hala. Matthew bu karanlık gözlere bakarak erkeklik görevini yapıyor diye düşündü. Pinetto kadını altına yatırmıştı, onu toprağa bastırarak eziyor. Toprağı kararsız bekleyen otlara bastırarak gömüyordu. Sırt üstü yatmış toprağı karnının altında hapsediyordu. Toprak çağırıyordu onu. Karnıyla onu aşılanacak, kökletecekti onda. O suydu, kadındı, o aynaydı. Bütün yüzeyiyle gelecek kuşakların kahraman savaşçısını, erkeği, yenmiş ve kazanmış gururlu askeri aksettiriyordu. Doğa heyecanlı, arzu dolu, sırt üstü uzanmış, onu bütün yenilgilerden temizleyerek içine alıyor, çağırıyordu. Gel canım, bir tanem, gel. Ama o sonuna dek erkek kalmak istiyordu. Avuçlarıyla toprağa yaslanıyor, kısalmış, bükülmüş kolları bilinmedik bir dev kuşun kanatlarına benziyordu. Başını bu yumuşak, karma karışık, uslu arzunun üzerinde dimdik tutuyor. Aşağıdan topraktan seyredilmek, hayran olunmak, ölesiye arzulanmak, hayvansı bir sıcaklık gibi topraktan bedenine geçen bu zaferle keyfince oynamak. Peki sonra, ya sonra ne olacak diye düşünmek için kendini yokluğun, bıkkınlığın anaforuna kapıp koyvermek istiyordu. Sonra kadın kollarını boynuna doladı, ensesini bastırdı. Baş zafer ve aşk karanlığına gömüldü. Toprak üzerlerine kapandı. Matthew sessizce kalktı. Uzaklaştı, tarlayı geçti. Henüz aydınlık olan yolda, kavakların yaptığı lekeler arasında gelişi güzel dolaşan gökyüzü yaratıklarından biri oldu. Erkekle kadın simsiyah otların içinde kaybolmuşlardı. Ellerini çiçek demetleriyle askerler geçiyordu. İçlerinden biri elindeki demeti yüzüne doğru kaldırdı. Burnunu çiçeklerin arasına daldırdı. Derin nefeslerle çiçekleri koklayarak boş ve amaçsız özgürlüğün acı ve hak edilmemiş hiçliğini ciğerlerine doldurdu. Gece yeşilliği insan yüzlerini kemiriyordu. Herkes birbirine benziyordu şimdi. Matthew, ben de onlara benziyorum diye düşündü. Biraz daha yürüdü, önünde bir yıldızın tutuştuğunu gördü ve ısık çalan karanlık gölgeleşmiş birine sürtündü. Gölge döndü, Matthew'un gözlerini gördü. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Bu dün gecenin gülümsemelerinden biriydi, bir dostluk gülümsemesi. Hava serin dedi gölge. Evet dedi Matthew, iyice serinledi hava. Birbirinin söyleyecekleri başka bir şey yoktu. Gölge yürüdü gitti. Matthew onu bakışlarıyla kovaladı. İnsanoğlunun her şeyi yapabileceğini gözlerindeki alevden okuyabilmek için onun her şeyi, hatta umudunu bile kaybetmesi mi gerekiyordu? Pinotto sevişiyordu. Guy Colley ile Latex belediye binasında sarhoş baygın yerlerde yatıyorlardı. Yollarda gökyüzü yaratıkları korkularını peşleri sıra sürükleyerek dolaşıyorlardı. Kimse için gerekli değilim artık. Nereye gideceğini bilemediği için kendini oracıkta yere, yolun kenarına bırakıverdi. Gene ağzından, gözlerinden, burun deliklerinden, kulaklarından süzülerek başının içine doldu. O hiç kimse değildi artık. Hiçbir şey değildi. Bahtsızlıktan ve geceden başka bir şey değildi artık. Charlotte diye düşündü ve sıçrayarak kalktı. Korkusuyla yapayalnız acı çeken Charlotte'ı düşündü ve utandı. Ben o sarhoş domuzlarla şenlik yaparken Charlotte yapayalnızdı, gürültüsüzce, usulsüzce korkuyordu ve ben ona yardım edebilirdim. Charlotte az önce bıraktığı yerde oturuyordu. Kitabın üzerine kapanmıştı. Matthew yanına gitti, elini saçlarında dolaştırdı. Gözlerini kör edeceksin. Okumuyorum dedi Charlotte, düşünüyorum. Başını kaldırmıştı, kalın çocuk dudakları bir gülümsemeyle büküldü. Ne düşünüyorsun? Dükkanı düşünüyorum, yağma etmişlerdir değil mi? Sanmam dedi Matthew. Belediyenin karanlık pencerenin işaret ederek sordu. Bu serserilerden ne haber? Bilmem dedi Charlotte, epeydir sesleri çıkmıyor. Matthew basamaklardan birine çöktü. İşler parlak değil ha? Charlotte kederle gülümsedi. Benim için mi geri döndün diye sordu. İçim sıkıldı. Belki senin de için sıkılmıştır diye düşündüm. İki laf ederiz belki dedim. Charlotte yanıt vermedi. Başını salladı. Gideyim mi dedi Matthew. Charlotte hayır dedi. Gitme. Senden rahatsız olmam ben. Ama bana yardım da edemezsin. Ne diyeceksin bana? Almanların adam yemediklerini mi? Cesur olmak, sıkı durmak gerektiğini mi? Bunların hepsini ezbere biliyorum ben. İçini çekti, kitabı kapattı, yere yanına bıraktı. Yahudi olman gerek dedi. Yoksa anlayamazsın. Eli Matthew'un dizine koydu, özür diler gibi. Korkan ben değilim dedi. İçimde, damarlarımda ırkım korkuyor. Buna kimse çare bulamaz. Matthew susuyordu, yan yana sessiz, kıpırtısız. Biri çökmüş, yıkılmış, öbürü yararsız, gereksiz. Karanlığın çepeçevre etraflarını sarıp onları yok etmesini bekleyerek oturdular. Caddenin sınırlarının dışına taştı ve akşamın kıvamlı, ağdalı buharında eridiği saatti. Pencereler yarı karanlığın içinde uzun, ağır, hareketsiz bir hareketle kayıp gidiyordu. O da bir küçük saltı yüzüyordu. Viski şişesi bir Aztek tanrısıydı. Filippo bu huzurlu, ince, uzun, gümüş rengi bitkiydi. Aşk, aşktan daha fazla bir şeydi ve dostluk tüm dostluk değildi. Daniel saklanmış dostluktan söz ediyordu. Daniel bir sıcak ve huzurlu sesten ibaretti. Bir an durdu, nefes aldı. Filippo bu arada konuştu. Hava ne kadar karardı, elektriği açsak mı? Daniel haşin bir sesle, cereyanı kesmedilerse, dedi. İsteksizce kalktı, ışığın sınavından geçme anı gelmişti. Pencereyi açtı. Boşluğa eğildi ve sessizliğin menekşe kokusunu içine çekerek derin nefesler aldı. Çok geceler burada kendimden kaçmak istedim. Büyüyen, gitgide büyüyen ayak sesleri duydum. Düşüncelerime basarak yürüyorlardı. Gece yumuşak, güzel, vahşiydi. Gecenin kim bilir kaç kez berelenmiş etindeki yara kapanmıştı. Dopdolu insan eli değmemiş gece, insansız bir güzel gece, nefis çekirdeksiz bir kan portakalı. Panjurları istemeye istemeye kapadı, düğmeyi çevirdi ve o da bir anda karanlıktan dışarı fırladı. Maddeler korkuyla kabuklarını çekiverdi. Filippo'nun yüzü Daniel'ın bakışlarında şekillendi yeniden. Daniel bu henüz kesilmiş kanlı yere yuvarlanmış, haşin çizgili başın, bu ona ilk kez görüyormuşçasına şaşkın ve korkulu gözlerle bakan kanlı dev başın bakışlarının içinde eridiğini hissetti. Sıkı durmak gerek diye düşündü, korkmuştu. Bu çılgın hayal oyuna son vermek için elini kaldırdı. Öbür eliyle ceketini sımsıkı kavramıştı, gülümsedi. Olanca açıklığıyla çırılçıplak keşfedilmekten korkmuştu. Bana niye bakıyorsun öyle? Beni güzel buluyor musun? Filippo heyecansız bir sesle, çok güzel hem de dedi. Çok güzel. Daniel döndü ve aynada ürkek bir zevkle güzel karanlık yüzünü buldu. Filippo gözlerini yere indirmişti. Ağzını eliyle gizleyerek güldü. İlkokul öğrencileri gibi gülüyorsun dedi Daniel. Filippo birden somurttu. Daniel ısrar ediyordu. Niye güldün söyle. Hiç güldüm öyle. Sarhoş gibiydi. İçkiden, güvensizlikten, yorgunluktan. Daniel daha fazla dayanamayacak diye düşündü. Her şey gülerek olup bitebilse, bir yatılı okul şakası gibi, gülerek çocuk gülerek divana yuvarlanacak, kendisiyle boğuşmalarına, kulağın arkasını, sıcak ateşi dudaklarla öpmelerini, yumuşak debelenmelerle, kısık kahkahalarla oyun oynar gibi karşı koyacaktı yalnızca. Daniel ani bir hareketle sırtını döndü. Odanın öbür ucuna doğru yürüdü. Çok erken, çok erken, çok erken daha. Sersemlik etmeye gelmez. Yarın. Yarın gidip öldürecek kendini ya da beni alt etmeye kalkışacak. Çocuğa doğru dönmeden çılgın arzusunu gözle görülür kanıtını onun şaşkın bakışlarından gizleyebilmek için ceketini ilikledi. Kalçalarına doğru çekerek indirdi. İşte dedi. Öyle. Bak bana, gözlerime bak. Bakışlarını çocuğun bakışlarına daldırdı, başını salladı rahatlıkla, ağır ağır konuştu. Sen bir korkak değilsin, dedi. Biliyordum bunu. İşaret parmağını uzattı, çocuğun göğsüne dokundu. Sen paniğe kapılıp kaçtın ha? Yok canım, imkan yok. Senin yapabileceğin bir şey değil. Düpedüz karar verdin ve yürüdün. Sorunun sensiz çözülmesini istedin. Fransa için neden kendini öldürtesin? Ha? Neden? Fransa umurunda değil senin. Umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Filippo başıyla bir işaret yaptı. Dale odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Sevinçli bir heyecanla hepsi bitti artık dedi. Bitti, hesabı görüldü. Benim senin yaşındayken umut bile edemediğim bir şans bu senin için. Eliyle acele bir işaret yaparak hayır hayır dedi. Bana rastlayışından bahsetmeyeceğim. Senin şansın tarihin akışında. Burjuva ahlakın duvarlarını yıkmak mı istiyordun? İşte bak, Almanlar sana yardıma geldiler işte. Ha ha, bu her şeyi silip süpürecek kasırgayı göreceksin. Aile babalarını göreceksin. Diz çökmüş yalvaran aile babalarını. Almanların çizmelerini yaladıklarını ve tekmelerini rahatça savursunlar diye kışların nasıl sevinçle onlara döndüklerini göreceksin. Üvey babanı göreceksin. Dört ayak olmuş yerde sürünür göreceksin onu. Bu savaşın gerçek ve en büyük yenilmişi odur aslında. Onu göreceksin. Onu küçümseyecek, hor görebileceksin. Göreceksin. Gözlerinden yaşlar fışkırana kadar güldü. Ne kasırga olacak ama. Ne kasırga diye tekrarlıyordu. Sonra birden Filippo'ya dönerek fısıldadı. Onları sevmek gerek. Filippo korkmuştu usulca. Kimleri diye sordu. Almanları. Onlar dostlarımız, müttefiklerimiz bizim. Filippo Almanları sevmek diye mırıldandı. Ama tanımıyorum onları. Tanıyacağız, korkma. Onları da tanıyacağız. Subayların göbekli, feldmarşallerin evlerinde yemek yiyeceğiz. Parisler yarı aç, yarı tok sokaklarda dolaşırken biz kocaman siyah Mercedeslere bineceğiz. Filippo gizlice esnedi. Daniel omuzlarından yakalamış onu sarsıyordu. Almanları seveceksin dedi. Bu senin ilk irade antrenmanın olacak. Çocuk çok heyecanlanmış, görünmüyordu. Daniel onu bıraktı. Kollarını iki yana açarak kötü bir gülüşle işte dedi. Caniler çağı başlıyor, caniler çağı. Filippo tekrar esnedi. Daniel onun küçük sivri dilini gördü. Filippo özür diler gibi uykum geldi dedi. İki gece gözümü kırpmadım. Daniel öfkelenmek gerektiğini düşündü ama her yeni serüvenin başlangıcında olduğu gibi gevşemiş, dağılmıştı. Filippo şiddetle arzulamıştı. Kasıklarına bir ağırlık vardı şimdi. Sancı gibi bir ağırlık. Birden canı bir an önce yalnız kalmak istedi. İyi dedi, gidiyorum. Komedinin çekmesinde pijamalar var. Al giy. Çocuk gevşek bir sesle gerek yok dedi, gideceğim. Daniel gülümseyerek baktı. Sen bilirsin dedi. Nasıl istersen. Ama yollarda askerlerle burun buruna geleceğin kesin. Onların sana neler edeceğini Allah bilir. Sen kız gibi güzelsin. Almanlar da hepsi oğlanlara düşkün heriflerdir. Hem sonra eve gidebildiğini düşünelim. Bütün kaçmak istediklerini bulacaksın orada. Duvarlarda üvey babanın resimleri, ha? Değil mi, yok mu? Odalarda hala dalgalanan ananın baygın kokusu. Filippo duymamış gibiydi. Kalkmak için bir hareket yaptı. Sonra tekrar divana yıkıldı. Uykulu bir sesle ah diye inledi. Dale'e baktı. Şaşkın, ürkek bir gülümsemeyle baktı. Kalsam daha iyi olacak galiba. İyi öyleyse. Hadi iyi geceler. Filippo esneyerek iyi geceler dedi. Daniel yürüdü. Şöminenin yanından geçerken duvardaki bir küçük sütuna dokundu ve bir kitaplık ağır ağır kendi üzerinde döndü. Sarı ciltli bir sıra kitabı meydana çıkardı. Bu, dedi Daniel, cehennemin ta kendisi işte. Bunları ileride daha sonra okuyacaksın. Bunlar senden söz eden kitaplar. Filippo anlamadan benden mi diye tekrarladı. Evet, daha doğrusu senin durumunda. Etajeri itti, kapadı, kapıyı açtı, anahtar kapının dışında kalmıştı. Çekip aldı, Filippo'ya doğru fırlattı. Hayaletlerden ya da hırsızlardan korkarsan diye alayla güldü, kapını kilitleyebilirsin. Kapıyı arkasından kapadı, karanlıkta odanın içinde yürüdü, başucundaki lambayı buldu, yaktı, yatağın üzerine oturdu. Sonunda yalnızdı. 6 saat durmadan yürüyüş ve 4 saat uzun saat bu dikkatle maskelenmiş kötülük prensi rolü, ölüyorum yorgunluktan. İç içini çekti. Yalnızlığın tadını çıkartmak için derin derin göğüs geçirdi. Kimse tarafından işitilmemenin zevkini çıkarmak için şımarık bir çocuk gibi inledi. Kasıklarım ağrıyor. Kimse tarafından görülmemenin zevkini çıkarmak için ağlamaklı bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Ama sonra gülümsedi ve ılık su dolu bir banyoya kendini koyverir gibi usulca arkaya yaslandı. Bu uzun elle tutulmaz arzulara, bedenin her şeyle bu doyurulamamış arzuya hazırlanışına alışıktı o. Sırt üstü yatarsa daha az acı çekeceğini, ağrıyı daha az duyacağını deneyerek öğrenmişti. Lamba tavanda ışıktan bir yuvarlak çiziyordu. Yastıklar serindi. Daniel kıpırtısız yarı ölü gülümsüyor, dinleniyordu. Rahat ol, rahat ol. Sokak kapısını kilitledim, anahtar cebimde. Zaten yorgunluktan ölü gibi uyuyacaktır. Ta öğleye kadar. Barış severmiş. Yok canım, sahi mi? Ha ha, pek de parlak görünmüyor doğrusu. Mutlaka bir tutulacak yanı vardı ama bulamadım daha. Nathanael'lar, Rimbaud'lar ama genç kuşak şaşırtıyordu onu. Ne tuhaf anlaşılmaz karışım. Narsizmle sosyal fikirler, bu iki kutup bir araya gelebilir mi? Ne olursa olsun kaba taslağıyla iş, çok da kötü olmamıştı doğrusu. Çocuk burada elinin altında, kilitli kapıların ardındaydı. Bir terslik olduğu, bir kuşku belirdiği an sistematik çözme yöntemini uygulayabilirdi ki bu yöntem her zaman iyi sonuç vermişti. Seni elde edeceğim ben, diye düşünerek gülümsedi. Seni elde edeceğim ve sen o ünlü sosyal fikirlerinin ne kılığa girdiğini göreceksin o zaman. Bu soğumuş, buz kesmiş heyecan midesinde bir sancı gibi olanca ağırlığıyla duruyordu. Onu yok etmek için gerçek bir sinizm bombardımanına ihtiyacı vardı. Eğer onu uzunca bir süre zapt edebilirsem başarılı bir iş sayılır bu. Kızağa çekilmeye ihtiyacım var. Evde birinin bulunması iyi olur. Kermesler, Cırıfla, Toto, Marius, Yasak Arzu. Bitti, hepsi bitti, bitmişti. Batı garının taş basamaklarındaki sonu gelmez bekleyişler. Ayağı bir hayvan leşi gibi kokmuş askerlerin iğrenç, korkunç bayağılığı bitmişti artık. Kendimi düzene koyuyorum. Dehşet bitti. Yatağın kenarına oturdu, soyunmaya başladı. Kararlıydı. Ciddi bir ilişki olacaktı bu. Uykusu gelmişti, rahattı, huzurluydu. Pijamasını almak için kalktı, huzurlu olduğunu fark etti. Bir çeşit şaşkınlıkla acı duymuyorum diye düşündü. Huzurluyum, sakinim. Aynı anda arkasında birinin varlığını eliyle dokunmuşçasına hissetti. Hızla döndü, baktı, kimseyi göremedi ve azap keskin bir acı gibi benliğini ikiye biçti. Gene mi? Gene mi? Her şey yeniden başlıyordu. Her şeyi biliyordu Daniel. Her şey çok öncesinden kestirebilir, gelecek korku dolu bahtsız yılları dakikası dakikasını anlatabilirdi. Uzun, çok uzun bitmek bilmeyen acılı sonu, her şey oradaydı, o korkunç sonda. Kapalı kapıya bakıyordu, acı çekiyordu, düşünüyordu. Geberip gideceğim bu kez ve ağzında gelecek ıstırapların acı, iğrenç, saframsı tadını duydu. Bir ihtiyar, iyi yanıyor ha, dedi. Herkes oradaydı. Yolun üzerinde askerler, ihtiyarlar, kadınlar. İlkokul öğretmeni bastonunu uzatmıştı. Ufukta bir yeri gösteriyordu. Bastonun ucunda bir yalancı güneş vardı. Dönüyordu. Soluk ağarmış şafağı gizleyen bir ateş top yanan Robert Willett'ti. İyi yanıyor. Yanıyor. Da yanıyor ya. İhtiyarlar elleri aralarında ağır ağır bir sağa bir sola sallanarak derin ve acelesiz sesleriyle yanıyor ya, yanıyor ya diyorlardı. Şart Matthew'nun kolunu bıraktı. Korkunç dedi. İhtiyar döndü, şarta baktı. Körünün kaderi bu oğlum dedi. Savaş olmazsa o zaman kuraklık olur, kar yağar, don olur. Köylü için barış yoktur yeryüzünde. Askerlerin elleri alacakaranlıkta kızları buluyor. Kalabalıktan kısık, tutuk kahkahalar yükseliyordu. Matthew ardından köyün insanları boşalmış sokaklarında oynayan çocukların çığlıklarını duyuyordu. Bir kadın yanlarına doğru geldi, kucağında bir çocuk vardı. Yangını Fransızlar mı çıkarmış diye sordu. Şaşırdınız mı teyze, dedi Luberon. Yangını ayılar çıkarmıştır. Bir ihtiyar hayretle baktı. Ayılar mı, diye tekrarladı. Evet, ayılar, Alman ayıları. İhtiyar inanmış görünmedi. Almanlar geçen sefer de geldiler, 1914'te. Çok da kötülük yapmadılar. Hiç kötü insanlar değillerdi, gördük biz. Hüperon sinirli bir sesle, "Peki niye çıkaralım yangını?" dedi. "Deli miyiz biz? Onlar niye çıkarsın? Her yeri yakarlarsa nerede oturacaklar?" Sakallı bir asker elini kaldırarak onları susturdu. "Bizim enayiler karıştırmıştır ortalığı," dedi. "Tutmuş ateş etmişler biri. Heriflerden birini gebertmiştir. Onlar da kızmış ateşe vermişlerdir köyü." Kadın korkuyla döndü baktı. "Siz?" diye sordu. "Ya siz?" "Biz ne? Böyle sersemce işler yapmayacaksınız." Askerler gülmeye başladılar. Bir rahat bir gülüşle, "Yo," dedi. "Bizimle korkmanıza gerek yok. Canımızın kıymetini biliriz biz." Birbirlerine baktılar, güldüler. "Canımızın kıymetini biliriz. Şarkıyı da biliriz. Ha? Ha? Tam barışa 3 gün kala gidip heriflere diptik atacağız. Ha? Ha ha ha." Kadın çocuğunun başını okşuyordu. Umutla baktı, heyecanla. "Barış mı artık?" diye sordu. "Barış mı olacak?" İlkokul öğretmeni kuvvetle kelimelere basa basa konuştu. "Evet, barış ya. Barış olacak tabii. Bunu unutmamalı." Kalabalıkta bir ürperti dolaştı. Metin sırtına hemen de sevinçle söylenmiş bu sözlerin utanç dolu hafif rüzgarını duydu. "Barış olacak, barış olacak." Robert Villa'da yakan alevleri seyrediyor ve aralarında tekrarlıyorlar. "Barış olacak yakında, barış. Savaş bitti." Matthew yola bakıyordu. 200 metre ilerisinden karanlıktan fırlıyordu yol. Ayakların dibine kadar kararsız bir beyazlık halinde uzanıp geliyor ve sonra ardında kepenkleri kapalı köy evlerinin arasındaki karanlık havuza dalıyor, kayboluyordu. Çılgın maceralara susamış öldürücü güzel yol, artık tek yöne açılan güzel yol. Bu yol bugün 1000 yıl öncesine dönmüş, 1000 yıl öncesinin vahşi ırmağı olmuştu. Buraya bu kepenkleri kapalı evlere, içi canilerle dolu korkunç kayıkları getirecekti. Şart derin derin içini çekti. Matthew tek kelime söylemeden Charlotte'ın kolunu sıktı. Bir ses, "İşte işte geliyorlar," dedi. "Ne?" "Almanlar geliyorlar, işte bak." Gölgeler dalgalandı, silahlı askerler, tüfekler, koltukların altında birer birer peş peşe gecenin siyah, kıpırtısız suyundan çıktılar. Ağır hareketlerle, dikkatle her an ateş etmeye hazır yürüyorlardı. "Geldiler, geldiler." Matthew önünden arkasına itildi, savruldu, sallandı. Geniş ve sınırları belirsiz bir dev iskele, kalabalığı çevresini harekete getirmişti. Sarsıyor, savuruyor, çalkalıyordu. "Kaçalım çocuklar," diye bağırdı Luberon. "Deli misin? Nasıl olsa gördüler bizi. Durup beklemekten başka çare yok." "Beklemek mi? Gelip toptan hepinizi gebersinler diye mi?" Kalabalık kocaman, derin, yorgun bir nefesle inledi. Aynı anda öğretmenin keskin sesi karanlığı deldi. "Kadınlar geriye. Erkekler silahlarınızı atın çabuk. Ellerinizi havaya kaldırın." Matthew öfkeden delirmiş gibi haykırdı. "Hayvanlar, görmüyor musunuz? Gelenler bizimkiler, Fransızlar." "Fransızlar?" Kısacık bir an her şey durdu. Ürkek, tuhaf ayak sesleri duyuldu. Ve sonra biri can sıkıntısıyla, "Fransızlar mı?" dedi. "Nereden çıktı bunlar şimdi?" Fransızlardı gerçekten. Bir teğmenin kumandasında 10-15 kişi. Yüzleri simsiyah ve haşindi. Köyün insanları yolun kenarına dizilmişlerdi şimdi. Dost olmayan gözlerle onların gelişini seyrediyorlardı. Fransızlar evet. Ama bilinmedik yabancı ve belki de tehlikeli bir başka Fransa'dan gelen Fransızlar. Tüfekleriyle. Gecenin karanlığında. Karanlıktan ve savaştan gelen, artık barışa kavuşmuş olan bu yere savaşı geri getiren Fransızlar. Parisliler belki, belki Bordeaux'sular, yani tam anlamıyla Almanlar değil. Yeni gelenler kimseye bakmadan yolun iki yanındaki yumuşak, gevşek, düşmanlığın arasından geçtiler. Gururlu ve düşünceli yüzleri vardı. Teğmen bir emir verdi, durdular. "Hangi birlik var burada?" diye sordu. Ayrıca kimseye sormadan herkese sorar gibiydi. Bir sessizlik oldu. Teğmen soruyu tekrarladı. Bir isteksizce, "61. Tümen," dedi. "Subaylarınız nerede?" "Tüydüler." "Ne?" Asker apaçık bir memnunlukla tekrarladı. "Tüydüler." Teğmen dudak büktü, üstelemedi. "Belediye başkanlığı nerede?" diye sordu. Şart her zaman olduğu gibi yardıma hazır bir adım attı. "Solda, yolun sonunda," dedi. 100 metre var yok. Subay birden döndü, Charlotte'a baktı. "Bu ne hal?" dedi. "Bir üste nasıl konuşacağını bilmiyor musun sen? Esas duruşa geç. Benimle konuşurken teğmenim demen gerektiğini bilmiyor musun?" Birkaç saniyelik ağır bir sessizlik oldu. Subay Charlotte'ın gözlerinin içine bakıyordu. Matthew'nun sağında askerler subaya bakıyorlardı. Emredersiniz teğmenim. İşte böyle. Subay hor gören gözlerini kalabalığın üzerinde dolaştırdı. Eliyle bir hareket yaptı ve küçük birlik yürüdü. Askerler sessizce onların uzaklaşmasını, karanlığa dalıp yok olmasını seyrettiler. 14. ayrımın sonu, sayfa 168.